yardımımız ve uyumumuz için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Film Festivallerine kurumsal iş ortağı olmaya ve sinemaya destek olmak amacıyla ortak yapımlara çok önem veriyor. Ortak yapım için başvuran projelerin TRT tarafından değerlendirilme süreci, festivallere verilen destek ve diğer ayrıntıları TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'le konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor. Festivalin yarışma kategorileri, gösterimleri, verilmesi planlanan ödülleri festival direktörü Kadir Beycioğlu ile konuşacağız. Ve sonrasında Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte olacak. Her durumda Allah'ın rızasını gözetmek şeklinde tanımlanan hasbilik kavramını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yanağıma koy, istemiyorsan giderim, giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur, silerim, silerim. Tuttuğum kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim. Yağmurdan özür dilerim, dilerim. Kuruttum kızım gülleri alıp, senin için senden geçerim, geçerim. Tuttuğum kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim, bebeğim, bebeğim.
Yeah.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven bizlerle birlikte. Sayın Güven, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, Ezine Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT ailesi olarak özellikle film festivallerine kurumsal iş ortağı olmaya ve sinemaya destek olmak amacıyla ortak yapımlara çok önem veriyoruz ve bu anlamda da hem o destekleri hem de sinemaya ne gibi katkılarımız olduğunu ve özellikle senaryo aşamasında ne gibi çalışmalar yapıldığını Sayın Müdürümüze hemen soru olarak yöneltmek istiyoruz. Aslında sorulara başlamadan önce ortak yapım kavramı deyince hani biz neyi kastediyoruz? Biz kim ...kimlerle ortak çalışıyoruz?
Ortak yapım şöyle... ...biz ortak yapım sinema filmleri yapıyoruz. Ortak yapım da şu demek oluyor... ...yapımcı, herhangi bir yapımcı... ...ister Türkiye'den olsun, ister uluslararası olsun... ...projesini yapma, tek başına yapmaya... ...bazen finansal olarak da... ...başka nedenlerle de olsa... ...şeyi bulamıyor, yeteri kaynak bulamıyor... Bu tür durumda ortak bulmaya çalışıyor. Yani projesine ortak yapımcı olmaya arıyor.
Sponsorluk kavramı
aslında. Değil aslında. Sponsorluk şöyle, sponsorlukta zaten şöyle bir algı vardır ya. Sponsorlukta parayı verirsin, destek amaçlı verirsin. Bunda ortak yapımcı olduğun zaman, biz TRT olarak ortak yapımcı olduğumuz zaman o projenin yapımcılarından biri oluyoruz. Yani o proje bir gelir elde ettiği zaman biz de o gelirden pay elde ediyoruz. Anladım. Aynı zamanda o projenin finansmanına biz de katkıda sağlıyoruz.
Peki örneğin bir filmin çekim aşamasında da yine katkımız oluyor mu?
Tabii ki şöyle, projeyi zaten biz ilk başta bize senaryoyla geliyorlar. Senaryoya belli başlı kriterlerle geliyorlar, getiriyorlar. Biz o kriterlere bakıp mesela diyoruz ki ya senaryon çok güzel ama şurada bir eksiklik var. İşte şuradaki ana karakter aslında şöyle olsaydı falan gibisinden de biz geliştirmelerde bulunuyoruz.
Fikir de veriyoruz aynı zamanda, ne
kesinlikle,
güzel.
Kesinlikle.
Çünkü doğru aslında, ortak yapım eğer hani yapımcılıksa işin... aslı ve eğer o kişi kendi üstleniyorsa yapımcılığı ve TRT'den de böyle bir talepte bulunuyorsa ve biz de yapımcı olarak onun yanında yer alıyorsak her aşamasına katkı sağlıyoruz anladığım
kadarıyla. Aynen öyle. Bir de bu şey katıyor tabii ki, yani bir projenin işte bireysel bir yapımcının TRT ile ortak olması, adam gidiyor diyor ki yurt dışındaki festivallerde ben diyor TRT bana ortak diyor. Yani kendi imajını da güçlendiriyor. Kendi
TRT arkamda diyor.
TRT arkamda diyor. Ve o arkasında aldığı TRT ile beraber gidip başka yapımcılar da bulabiliyor. Diyorlar ki bu işin arkasında TRT var. O
demek
zaman
ki
tamam,
kıymetli bir
kıymetli
yapım.
Kıymetli bir iş. O zaman biz de ortak yapımcı olalım deyip yani o proje giderek büyüyebiliyor.
Anladım. Çok çok güzel. Peki finansal olarak biz bu desteği nasıl sağlıyoruz?
Biz finansal olarak o bize bir taleple geliyor. O talebe diyor ki işte şu kadar para istiyoruz. Biz onun karşılığında şu kadar ortaklık verebiliriz size diyorlar. Biz diyoruz ki biz hayır, o kadar değil, şu kadar verebiliriz. Biz bu bütçeye, bu paraya ve bu bütçeden şu kadarlıkta ortak yapımcı olabiliriz diyoruz. Yani biz orada aslında tam anlamıyla bir pazarlığa girişiyoruz.
Bir yüzde alıyoruz.
Tabii yüzde belirleniyor. Yani diyor ki TRT bu işin %30 ortağıdır. İşte biz zaten ortak yapımcılıkta şöyle bir şey var. %10 ila %50 arasında ortak yapımcı oluyoruz oransal olarak. Yani bu her türlü gelirden %10 ile %50 arasında TRT de pay sahibi oluyor. Aynı zamanda o kadar bütçesinden de o oranda bir projeye destek vermiş oluyoruz.
Peki bir projenin ortak yapım için başvurabilmesi için belli kriterler var mı? Herkes başvurabilir mi örneğin?
Şimdi buradan şöyle bir şeye geçeceğiz aslında. Biz aslında yapımcı olması gerekiyor bu son öncelikle. Daha önce TV filmlerinde bir projemiz vardı bizim. Oraya biz tüm senaryo yazarlarının başvurusunu alıyorduk. Fakat 1750 tane başvuru gelmişti en son TV filmlerine. Öyle olunca şimdi bir de 1750 proje arasında böyle gayri ciddi başvurular da oluyor. Çünkü direkt şahıs, yani bilgisayara girip internetten formları doldurup gönderiyordu. Biz onun da dezavantajlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu işi daha ciddi, daha profesyonel alanların işine de yönelim istedik. Bu anlamda TRT 12 Punto Senaryo Günleri diye bir şey başlattık. Bu TRT 12 Punto Senaryo Günleri'ne başvuruyor biz, yani bu proje sonucunda TRT ortak yapımlarını seçiyordu. Biz bu projeye başvuruları internet üzerinden alıyoruz. Yapımcı başvurusu olması gerekiyor. Yapımcı olarak bir şirket başvurusu olması gerekiyor. Ve başvururken çok fazla kriterimiz var. İşte diyoruz ki projenin senaryonun, sinemanın, sinema filminin sinopsisini, senaryosunu, tretman dediğimiz 10 sayfalık kısa özetini, onun haricinde bütçesini, kiminle çalışacağını, yani ana ekibin kimlerden oluşacağını ve filmi nasıl çekeceğine dair yönetmenin bakış açısına dair bilgileri de içeren bir form hazırladık. Bu formu tam anlamıyla doldurabilen kişi zaten, doldurulabilen bir proje ciddi bir projedir. Yani bu proje deriz ki evet, bu proje ileride potansiyeli var çünkü çok ciddi dersine çalışmış, her şeyi hazır. İşte orada belli şeyler de soruluyor. Diyor ki mesela ortak yapımcın var mı? Orada diyebilir ki işte %15 şuradan ortak yapım. Yurt dışında Almanya'dan şuradan ortak yapımcı buldum falan diyor. Bu biz orada bir projenin ciddiyetini görüyoruz. Bu projede biz yine bu 12 puntoya geçmiş olduk biraz ama 12 punto TRT senaryo günlerinde TRT'nin yıl içerisinde ortak yapımcı olacağı projelerin seçildiği bir platform oluştu. Bu platform her sene açılacak inşallah. Bu sene ilkini yaptık. İlkinde önce başvuruları topladık. 119 tane başvuru geldi.
Ne zaman başvuruların tarihi?
Bu sene şeydi. Mayıs itibariyle başlamıştı. Nisan itibariyle 12 Nisan'da başlamıştı. Önümüzdeki sene birazcık daha erken çekeceğiz. Ocak, Şubat gibi olacak büyük ihtimalle. Burada başvuruları yapacaklar. İnternetten şeyleri dolduracaklar. Gerekli bilgileri dolduracaklar. Ondan sonra biz bunu bir hızlı bir ön değerlendirme yapacağız. Yani evet bu senaryo doldurmuş mu? İşte proje gerçekten yapımcı mı? Vesaire o tür araştırmaları, teknik araştırmalar yaptıktan sonra bir ön jüri oluşturduk bu sene. Aynı ön jüriyi yine seneye de oluşturacağız. Ön jürimiz tamamıyla TRT dışındaki 3 kişiden oluşuyordu. Biri sektörden 3 kişi, biri senaryo, senarist kökenli. Bir diğeri yapımcı yönetmen kökenli. Bir diğeri de TRT'nin Türkiye'nin Yurimaj temsilcisi dediğimiz, yani Yurimaj dediğimiz bir Avrupa Konseyi'nin bir şeyi var, fonu var. Burada her ülkeden olmasa da çoğu ülkeden bir temsilci var. TRT'nin oradaki temsilcisi. Bu Yurimaj fonu da şöyle bir şey, kısaca bahsedeyim. Ortak yapım desteği veriyorlar onlar da. Projelere destek veriyorlar. Başvurulan, onlar da çok ciddi bir başvuru sistemi var. Başvuruları değerlendiriyorlar ve hep yabancı kurul üyeleri var. Onlar değerlendiriyor ve destek çıkaralım mı çıkarmayalım mı konusunda karar veriyorlar. Biz de Türkiye'nin temsilcisini buraya koyduk. Çünkü o yani yurt dışında kabul edilen standartları bildiği için bizim standartları da daha kolay adapte olup daha kolay, daha sağlıklı karar verebilir diye koyduk. Bu 3 kişi değerlendirdi. O 119 projeden 12 tane projeyi finale seçti. Bu 12
ciddi bir eleme olmuş ama.
Çok ciddi bir eleme oldu. Çünkü çok ciddi bir başvuru. Yani senaryo dediğiniz 90 sayfalık en azından.
Ama en azından o 1720 gibi hani abartı ve gereksiz olan projeler elenmiş oldu.
Aynen öyle. Biz gayri ciddi başvuruları elimine etmiş olduk. Bu yapımcı ve daha donanımlı bir başvuru sistemiyle. O 12 başvuruyu finale kalan demek şu oldu. Biz senaryo günleri bahsettiğimiz senaryo günlerinde o 12 projeyi biz önce geliştirmeye aldık. Yurt dışından senaryo doktorları. Senaryo ile ilgili işte yorum yapıp senaryoyu daha iyi hale nasıl getirilebilir konusunda yorumlar yapan 2 kişi getirdik. Onlar çok uluslararası deneyimleri olan, çeşitli platformlarda, festivallerde de eğitimcilik yapan, eğitim veren kişilerdi. Onlarla beraber çalıştırdık bunları. Birebir senaryo üzerinde çalıştırdılar, geliştirdiler. Bir pitching dediğimiz sunum atölyesi yaptık. Yani bir proje, bir yapımcı bir projesi varsa bunu başka bir yapımcıyla karşılaştığı zaman ona nasıl sunacak? Bunun çok uluslararası profesyonel
etapları var. Çok ciddi çalışmalar olmuş gerçekten.
Evet. O uluslararası çok yine profesyonel bir yabancı bir kişi tarafından nasıl sunum yapılır başlıklı 2 günlük bir eğitim verdik. Orada inanılmaz verim aldılar. Çok geliştirdiler kendilerini. Çünkü bunu şunun için yaptık. Şeyin son gününde, senaryo günleri etkinliklerinin son gününde bir sunum yaptı bu 12 finalist. 12 finalist sunumu uluslararası bir jüri karşısında yaptı. Biz orada yine TRT seçmedi orada projeleri. Uluslararası jüri dediğimiz bu sene Oscar ödüllerini veren akademinin başkanı geldi John Bailey. Bu çok çok kıymetli ve prestijli bir şeydi. Sonuçta Türkiye yıllardır şimdiye kadar hiçbir zaman maalesef Oscar'a aday olabilecek bir proje çıkaramadı maalesef. Biz o yüzden Oscar başkanlığıyla ispat kurduk ve getirdik çok şükür. Onun haricinde Saraybosna Film Festivali var. TRT'nin de ortak kurumsal ortağı oldu. Oradaki çok önemli bir kişiyi getirdik. Bu kişi aynı zamanda yapımcı background'u da olan bir kişiydi. Bu kişi de yine jürideydi Amra kendisi. Bir diğeri de satış ajansı diye bir firmalar var. Bu satış ajansları çok prestijli olanlar var. Özellikle ben bu şeyi yaparken satış ajansından birilerinin getirelim diye düşünürken dünyanın en iyi satış ajanslarına baktık bu anlamda. Bu sene Cannes'da, Cannes Film Festivali'nde 12 tane filminin dağıtımcılığını yapan bir satış ajansı vardı. Biz dedik ki bu satış ajansıyla irtibatı kuralım, bu hanımefendiyi getirelim. Başında bir hanımefendi var. Sonra o hanımefendiyi getirdik, Maria Pierre isminde. O hanımefendiyi getirdik. O da çünkü o projelere bakıp oradaki 12 projeden bir tanesini bu proje çok güzelmiş, ben bu projenin satış dağıtımını yapmak isterim dese o bizim için yeterdi.
Evet,
yani açıkçası.
Çok çok ciddi bir kriter olur değil mi?
Aynen öyle.
Ortak yapım olmak için.
Kesinlikle. Biz o üçü sunum yapıldı bu 3 kişinin karşısında ve o 3 kişi TRT'nin bu sene ortak yapımcı olacağı projeleri belirledi. 4 tane ortak yapım ödülü verdik. 4 tane de ön alım projesi aldık. Şimdi o projeler sahaya döküldü. Şu anda başladılar geliştirmeye.
O projelerden hepsi ulusal projeler mi yoksa yurt dışından da var mı?
Sadece ulusal projeler ama bizim amacımız o ulusal projeleri uluslararası hale getirmek. Biz dolayısıyla o kazanan dört projeyi bu sene Saraybosna Film Festivali'ne davet ettirdik. Saraybosna Film Festivali'nde tüm dünyadan, Avrupa'dan gelen yapımcılarla ortak yapım görüşmelerinde bulundular. Yani bizim amacımız uluslararası festivallerde başarı elde edilebilecek projeler bulmak ve o projeleri üretmek. O yüzden de bir böyle uluslararası ayağı olan bir proje yapmaya çalıştık.
Şu anda hani çalışmaya gönderdik dediniz ya, ne yapıyor? Filmi çekme aşamasındalar
onlar
değil mi?
Onlar da projeleri hemen çekmeyecekler. Biz özellikle onları istiyoruz. Bakın diyoruz, hemen gidin çekmeyin. Gidin lütfen başka fonlardan para bulun. Projeyi daha da büyütün. Çünkü
nerelerden bulabilirler?
Çok fazla fon var. Bir kere film festivallerinin ortak yapım marketleri var. İşte Saraybosna Film Festivali'nde var. Onun haricinde Almanya'da çok ciddi fonlar var. Medium Board diye bir fon var. Onun haricinde Rotterdam'da var. Uluslararası büyük festivallerinin hemen hemen hepsinde bir ortak yapım marketi var. Oralara gidiyorsunuz. Hem oralarda projeler yarışıyor. Aynı zamanda da diğer yapımcılarla network arayışına giriyorlar. Yani orada bir projenin işte Fransız bir ortak elde etmesi, Cannes Film Festivali için çok önemli.
Evet,
i̇şte
evet.
Almanya'dan ortak yapımcı gelmesi. Biz onları geliştiriyorlar kendilerini şu anda. Senaryo anlamında da geliştiriyorlar. Aynı zamanda paydaş anlamında da yeni ortak yapımcılar arayışındalar şu anda.
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da verdiği fonlar var. Ona da katılabilirler mi?
Tabii. O seçtiğimiz projelerden sanırım iki tanesi Kültür Bakanlığı'ndan geçen sene destek almıştı.
Öyle mi?
Almayanlar da muhtemelen bu sene başvuracaktır. Kültür Bakanlığı Sinema Destek Kurulu var. Çok önemli bir kurul. Sinemaya yön veren desteklerden bir tanesi. Her sene sonuna doğru açılıyor başvuruları. O projelerde oradan da destek alıp daha güçlü hale gelmeleri gerekiyor. Çünkü sadece bireysel adımlarla olmuyor. Yurt dışında böyle değil. Gerçekten de böyle değil. Çünkü bir proje sadece ben projeyi yapıyorum, filmi gerçekleştiriyorum, bütçesi benden dediğin zaman gerçekten de orada uluslararası bir başarı beklemeniz çok zor yani. İmkansıza yakın. O yüzden ne kadar çok paydaş, ne kadar çok büyük ortak yapımcı, ne kadar prestijli ortak yapımcı olursa o kadar proje büyüyor ve başarı potansiyeline sahip oluyor.
Evet, şimdi fonu inşallah aldılar diye biz ümit edelim. Fondan alındıktan sonra farklı birimlerden sonrasında çekim aşamasına geçecekler.
Evet, aynen öyle.
Sonrasında o filmler festivallere gönderilecek. Televizyonda örneğin TRT'de de yayınlanma imkanı olacak mı?
Tabii, bizim ortak yapımcı olduğumuz her proje TRT'de yayınlanmak zorunda zaten. TRT'de bizim şartımız o. Biz bu proje ortağıyız ama bunun televizyondaki gösterimini biz yapacağız. TRT'deki gösterimini Türk televizyonları gösterimini biz yapıyoruz. Ayrıca film mesela atıyorum bu sene seçtiğimiz filmler önümüzdeki sene muhtemelen çekilecek. Önümüzdeki sene çekildikten sonra bu filmler öncelikle festivallere başvuracaklar. Festivallere başvururken festivallerden başarı elde etmelerinin şartlarından biri de şu aslında. Şimdi mesela bu film bu arkadaşlardan bir tanesi Saraybosna Film Festivali'ne önümüzdeki sene başvursa şöyle bir avantajı olacak. Bunlar zaten geçen sene proje aşamasında da oradalardı ve oradaki insanlar tarafından bilinir hale geldi.
Evet.
Dolayısıyla böyle bilinir hale geldiği zaman ya genelde bizim şöyle bir yapımcılarımızın yaptığı hata var. Projeyi zor bela çekiyorlar. En sonunda da hani ne yapacağız şimdi? Hadi Cannes Film Festivali'ne gönderelim. Ya inanın böyle olmuyor. Bu proje kimse bilmiyor o aşamada. Bu proje kazanan
tanınırlık
projeleri, tanınırlık
önemli.
Çok önemli. Satış ajansı çok önemli. İyi bir satış ajansıyla çalışıyor olması çok önemli. Filmin proje aşamasındayken bu festivallere gidiyor, oralarda dolaşıyor, oralardan ortak yapımcı bulabiliyor olması çok önemli.
Belki de nice senaryolar heba oluyor.
Kesinlikle.
Sırf tanınırlığı eksik olduğu için.
Aynen öyle. Dediğim gibi önce festivallerde yarışacak. Ondan sonrasında sinemaya çıkacak. Türkiye'deki sinemalarda. Sonrasında da sinema gösteriminden sonra da televizyonda ilk kez olarak TRT'de yayınlanacak.
Evet. Biz de büyük bir keyifle izleyeceğiz.
İnşallah.
Aslında tabii bu hani ilk çocuklar.
Evet,
değil mi?
Evet. O yüzden 12 Punto'nun ilk projeleri olacak.
İlk projeleri.
Aynen
öyle. 12'de yine 12 finalist olduğu için 12
evet,
Punto adı galiba.
Öyle.
Öyle
12 Punto'nun anlamı da şu. Senaryo 12 Punto'da yazılıyor. Senaryo yazanlar 12 punto halinde yazıyorlar. Biz de oradan esinlenerek çıkardık 12 puntoya ve onun haricinde de birazcık 12'ye takıldık galiba. 12 Nisan'da başvuruları açtık. 12 Mayıs'ta
uğurlu bir gün,
bitirdik.
Uğurlu bir sayı.
Tam 12'den vurmayı çalışıyoruz.
Çok güzel. Bu sonuncu gerçekten çok anlamlıydı. Önümüzde şimdi Adana Altın Koza Film Festivali var. Oraya katılan herhangi bir film var mı ya da olacak mı?
Evet. Orada da bizim iki tane ortak yapımız yarışıyor. Bu iki ortak yapım daha önceden yaptığımız ortak yapımlar. Yani 12 punto olmadan öncesinde ortak yapımcı olarak dahil olduğumuz
o
projeler.
O TV filmleri, televizyon.
TV filmlerinden sonra
ondan
açıkçası
sonra.
Ortak yapımcı olarak dahil olduğumuz projeler. Bir tanesi Kovan isminde yönetmenliğini bayan bir yönetmen Eylem Kaftan'ın yaptığı bir proje var. Bir de Uzun Zaman Önce diye bir projemiz var. Cihan Sağlam'ın yönetmenliğini yaptırdı. İki projeyle Adana'da biz de yarışıyor olacağız ortak yapımlarımız olarak. Biz de inşallah önümüzdeki hafta gideceğiz festivale galalar
için. Güle güle gidin inşallah, ödüllerle dönün.
İnşallah.
Ama o kadar güzel anlattınız ki gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani kendim adına, kurumum adına gurur duydum.
Estağfurullah.
İnanıyorum ki çok güzel projeler i̇nşallah. Ortaya çıkacak. Daha nicelerini sizin emeklerinizle bekliyoruz. Biz de büyük bir keyifle izleyeceğiz.
İnşallah, inşallah. Neden olmasın?
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven stüdyo konuğumuzdu. TRT tarafından desteklenen ve özellikle 12 Punto TRT senaryo günlerine de belki adını veren o güzel filmlerin biraz senaryosundan, biraz içeriğinden ve asıl yapım aşamasındaki ortaklığımızdan bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve 12 Punto TRT senaryo günlerinden çıkan tüm filmleri de şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Hem yapımcısına hem de TRT ailesi olarak emek veren herkese tekrar teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Haber aldım yar geliyormuş, şaştım kaldım ne yapsam. Haber aldım yar geliyormuş, şaştım kaldım ne yapsam. Yetmez yollara çıksam, ziller taksam, oynasam. Yetmez yollara çıksam, ziller taksam, oynasam. Gel güzelim al, yüreğim al, senin olsun. Gel güzelim al, yüreğim al, senin olsun. Gel güzelim al. Güzelim al, yüreğim al, al senin olsun. Ne günah vardı ki bilmem, sensiz kaldım gülemem. Ne günahım vardı ki bilmem, sensiz kaldım gülemem. Yetmez ömrümü versem, bin canımdan vazgeçsem. Yetmez ömrümü versem, bin canımdan vazgeçsem. Gel güzelim al, yüreğim al, senin olsun. Gel güzelim al, yüreğim al, senin olsun. Gel güzelim al, yüreğim al, al senin olsun. Gel güzelim al.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü Kadir Beycioğlu var. Sayın Beycioğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar.
Ön görüşme yaptık sevgili dinleyicilerimiz az önce Sayın Beycioğlu'yla. Ona dedim ki şimdi festival henüz başlamadı. 23'ünde başlayacak ama eminim ki siz daha yoğunsunuzdur henüz festival başlamadan. Çünkü hazırlık aşaması her zaman festivallerin daha yoğun geçer dedim. Aynısı herhalde doğru duygular ve düşünceler içindeyim diye kendisine
tıpkı bir festivalci gibi anlattınız aslında. Evet. Ya çok yoğun, evet, son günler çünkü festivalde bütün işler son günlere doğru daha da yoğunlaşıyor.
Şimdi biraz festivalden bahsedelim. Hangi yarışma kategorileri var örneğin, neler izleyebilecekler katılımcılar?
Festivalde bizim geleneksel olarak yaptığımız uzun yıllarda ulusal uzun metraj film yarışması var. Öğrenci filmleri yarışması var. Uluslararası kısa film yarışması var. Bir de Adana'daki genç sinemacıları cesaretlendirmek istediğimiz Adana Kısa Film Yarışması var. Hı hı. Buralarda festivalin özel bölümleri vesaire var. Toplamda bir 140 kadar film gösteriyoruz Adanalı sinema severlere. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda da 12 film finale kaldı. Bu filmler oyuncu Serra Yılmaz'ın jüri başkanlığını üstlendiği bir jüri tarafından değerlendirecek ve cumartesi günü 28 Eylül'de yapılacak ödül töreninde bütün ödüller sahiplerine olacak.
Evet, 23'ünde başlıyor festival. Peki evet, festival 23. programına nasıl ulaşılabilir? İzlenmek istenen filmlerin tarihleri, saatleri nasıl öğrenilebilir?
Bütün programımız şu anda web sayfasında yayınlanıyor. Sinema severler, sanat severler web sayfasımızı ziyaret ettiklerinde hem festival programına hem de gösterecek filmlerin birçoğunun detayına oradan ulaşabilecekler. Bir yandan da basılı olarak Adanalılara dağıtılıyor programımız. Hı
hı. Ödüllerden bahsedebilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla çok yüklü bir miktar para ödülü de ayrıca verilecek yapımlara, öyle değil mi?
Evet, toplamda 650 bin liralık bir ödül var. Bunlar işte kategorilere göre değişiyor. Değişik miktarlarda sinema severleri teşvik etmek, sinema üretenleri, sinema yapımcılarını teşvik etmek üzere dağıtılmış bir toplam 650 bin liralık ödülümüz var. Hı hı.
26 yıldır düzenleniyor. Çok uzun soluklu bir festival. Güzel bir festival olmasını temenni ediyoruz. Bir de bildiğimiz kadarıyla ağırlıklı olarak Adanalı sanatçıların yer aldığı bir yürütme kurulu var. Öyle değil mi siz de?
Evet, yani yürütme kurulunda ben de varım yürütme kurulunda festivalin ama çok saygın isimler. Menderes Samancılar, oyuncu, yapımcı Timur Savcı, yine Adana'da sanatçı Nebil Özgentürk ve Adana'dan bir sanatçı duayen İsmail Timuçin yürütme kurulundayız festivalin. Güzel çalışıyoruz, iyi bir ekip oluştu. Bu ekibin enerjisiyle keyifli işler çıkarıyoruz ve iyi bir program hazırladık diye düşünüyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Peki bir teması var mıdır bu seneki festivalin?
Bu seneki festivalin bir temadan ziyade vurgulamak istediği önemli şey var. Toplumsal sorunlar, sosyal sorunlar vesaire, biraz onları ön plana çıkarmayı hedefledik. Altın Koza Film Festivali malumunuz Türkiye'de ilk sinema sektöründe, festivaller özelinde ama genelde sinema sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlama sözü veren festival. Bu şu anlama geliyor, hem festivalde hem de sinema sektöründe kadınların ve erkeklerin eşit temsiliyetini sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla programımızı da biraz onu öne çıkardık biz. Çok güzel bir bölüm oluşturduk. Afgan sinemasına bakan, aslında Afgan kadınların sinemasına bakan, hem Afgan kadınların gözünden, oradaki yönetmenlerin gözünden Afganistan'ı anlamaya çalışan bir bölüm. 3 Afgan kadın yönetmenin filmini aldık buraya ve 2 tanesi Adana'ya gelip izleyicilerle buluşacaklar.
Çok güzel, çok özel de bir tema. Peki evet. Yurt dışından başka özel konuklarımız var mı? Ya da ustalar var mı? Seminer verecek, örneğin atölye çalışmasında bulunacak.
Evet, Çin'den büyük bir usta isim, bir yönetmen Shai Fei geliyor festivale. Kendisi şu andaki dünya çapında popüler olan Çin sinemasının yeni kuşak yönetmenleri diyelim tırnak içinde. Onların hocası, aynı zamanda bir profesördür. Akademide dersler veriyor. Bütün bu yeni yönetmenlerin yetişmesine emeği olmuş bir isim. Gelecek, yaşam boyu başarı ödülü veriyoruz festivalde. Hı hı. 3 tane filmini göstereceğiz ama bir yandan da usta bir filminin gösteriminden sonra masterclass yapacak burada, bir ustalık sınıfı. Büyük ilgi göreceğini düşünüyorum bu bölümün.
Muhakkak herkes birbiriyle rekabet eder bu sınıfa dahil olabilmek için.
Evet.
İlkler var mı bu yılki festivalde?
Evet, bir ilk olarak Orhan Kemal Emek Ödülleri başlattık. Çukurova'lı yazar bilirsiniz. Orhan Kemal'in adını kullanarak hani çünkü o eserlerinde emeği ön plana çıkarmıştır vesaire. Onun üzerinden bu yıl emek ödülleri veriyoruz. İki emek ödülümüz var. Bunlar Erdoğan Engin, görüntü yönetmeni ve makyaj sanatçısı Derya Ergün'e gidiyor. Gerçekten sektöre çok emek vermiş uzun yıllardır. Kendi alanlarında katkı sağlamış isimler.
Evet Sayın Beycioğlu çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz. 23'ünde başlayacak festival 29'una kadar sürecek. Bütün izleyenlere de güzel seyirler dileyelim şimdiden.
Çok teşekkürler. Sağ olun ilginiz için. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali direktörü Kadir Beycioğlu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Festivalle ilgili detayları aldı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde itip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım, gel artık uslandır beni. Benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım, sus artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım, sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım, gel artık uslandır beni. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım, gel artık uslandır beni.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün değerli hocamızla hasbilik kavramını konuşacağız. Bize aktaracakları, anlatacakları var. Öncelikle isterseniz kavramsal olarak başlayalım değerli hocam. Nedir hasbilik, nasıl tanımlayabiliriz?
Bu tanım aslında Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü güzel söz, davranış, düşünce, duygu hepsini içine alan bir kavram. Yani insan düşüncelerinde, duygularında, insanlara karşı muamelelerinde hatta ahlaki davranışlarında, ruh dünyasında barındırdığı her türlü duygu ve düşüncede Allah rızasını önceliyorsa hasbi davranıyor demektir. İnsan hayatının bütününü kapsayan bir kavram ve insan hayatına güzellik katan bir kavram. Çünkü hasbi davrandıkça insan sadece Allah rızası için, sadece onu memnun etmek için davrandığı sürece iyi insan olmanın kapılarını sonuna kadar aralamış oluyor. İyi insan olmak o insanda adeta bir dağ yankı gibi kendisine doğru gelen güzellikleri celbediyor üzerine. Dolayısıyla insan Allah'ın rızasını kazanmak için hasbi davrandığında, bizim ıslahatın terimi olarak söylersek, öyle davrandığında hayatının bütününü sarmalayan bir sevgi ortamına da kavuşmuş oluyor. Sevginin kaynağı Allah. O sevgi kaynağından beslenen bir ruh ile dolaşan insan ve toplumda mutlu olmayı becerebilen insan modeli oluyor. Bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Bunu telkin eden bir dinin mensubuyuz hepimiz elhamdülillah. Bu çok güzel, çok kıymetli hakikaten. Hasbi davrandıkça, Allah'ın rızasını kazanma duygusunu her haline yansıttıkça insanın mutluluğu artıyor. İnsan fiillerini kontrollü yapıyor, düşüncelerini kontrol ediyor, insanlara karşı bakış açısını değiştiriyor, kendisinden razı olacak, kendisinin razı ettiği, kendisinin her şeyin sahibi olduğunu bildiği bir Rabbine kavuşacağını bilen insan, yaptığı hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini düşündükçe daha iyi olmak istiyor, daha iyi davranmak istiyor, daha güzel duygularla insanlara muamele etmek istiyor. Hem iç dünyasını, hem duygu dünyasını, ruh dünyasını, zihin dünyasını ve davranışlarını da kontrollü bir şekilde imar etmiş oluyor.
Evet, değerli hocam, insanoğluyuz, hepimizin hataları var. Zaman zaman biz insanlar da hasbilikten geri durabiliyoruz. Bizi hasbi olmamaya ya da bundan alıkoymaya iten nedenler ne olabilir?
Aslında insanı bu duygulardan uzaklaştıran şey belki de anlık kazançlar mı oluyor? Genelde öyle düşünürüm. Gençler mesela kendilerini arkadaş grubu içerisinde anlamlı hissediyor, önemli hissediyor. Onların memnun olacağı şeyler yapmak hoşuna gidiyor. Bir anlık hoşa gitme belki Allah rızasının dışında davranmaya itebiliyor. Ya da anlık zevkler, anlık duygular, işte yanlışa kayan gençlerde genelde o anlık duygular ön plana çıkıyor. Yetişkinlere baktığımızda onlar da ya dünyevi kazançları düşünüyor ya da işte bulunduğu ortamda onaylanmak istiyor. Kendisini ifade edeceği o halinin iyi olmasını, iyi anlaşılmasını istiyor. Geçici hevesler belki de insanı hasbi olmaktan uzaklaştırıyor. Oysa insan peygamberin dilinde Allah rızasını kazanmak için hareket ederse Allah'ın her türlü yardımının onunla olacağı müjdesini alıyor. Peygamberimiz böyle söylüyor. Ama Allah rızasını bir kenara bırakıp da insanları memnun etmek için insan yola çıkarsa o da o insanların insafına terk edilir diyor peygamberimiz. O zaman Allah rızası için yola çıkanı Rabbim yalnız bırakmayacak, mahcup etmeyecekse Allah rızasını öncelemek her halükarda hayatımızın felsefesi olmalı diyorum.
Peki davranışlarımızı, davranışların doğruya yönlenmesinde hasbiliğin rolü ne olur o zaman? Hangi noktada yer alır hasbilik?
Allah-u Teala kullarını şüphesiz fıtrat üzere yarattı. İyi ahlak üzere, yaşamak üzere planladı, kodladı. Ama insan bazen bunun dışına kayabiliyor. Eğer fıtratının dışında hareket etmeye başlarsa insan yanlışlara düşebiliyor. Bu noktada ben Peygamber Efendimizin sahabeyle yaşadığı örnekleri hatırlatmak istiyorum. Çok bariz bir örnek. Çok hoşuma gittiği için anlatmak istiyorum hemen. Sahabeden Zeyd bin Erkam var. Gözlerinden çok sıkıntı yaşayan bir sahabe. Ve ağrı sancı, Peygamber Efendimiz ağrı ve sancıyla uğraşan bu sahabeyi ziyaretine gidiyor. Yanında Enes bin Malik var, genç sahabe. Onunla birlikte gittiklerinde Zeyd bin Erkam Peygamber Efendimiz'e halini anlatıyor. İşte çok sıkıntısı olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz ona soruyor. Diyor ki, peki bir gün gözlerin görmez olursa ne yaparsın? Bu soruyu duyan Zeyd bin Erkam'ın hiç düşünmeden verdiği cevap çok anlamlı. Ben sadece Allah'tan karşılığını umarak bu duruma sabrederim diyor. Peygamber Efendimiz ona bir müjde veriyor ki aslında böyle imtihan olan, yani sıkıntılarla, hastalıklarla boğuşanlara da belki çok güzel bir pencere açar o cevabı. Eğer sen böyle yaparsan diyor, Allah'ına, Rabbine affedilmiş olarak kavuşursun.
Çok güzel.
Evet. O zaman dünyanın sıkıntısı, üzüntüsü, gamı, kederi insanı alt edemez. Niye? Rabbinin rızası var ucunda. Dünya dediğimiz şey aslında çok kısa, bir nefes kadar, farkında bile değiliz koşuşturmacadan, ama o bir nefes kadar kısa olan, aslında hayat safhasının çok cüz'i bir miktarı olan dünya hayatının geçici heveslerine de geçici sıkıntılarına da aldanmamak, aldı olmamak gerekiyor bu anlamda. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek Peygamberimizin dilinde ifade edilen müjdeleri düşünerek dünya hayatındaki her bir sıkıntının karşılığının çok büyük mükafat olduğunu bilerek yaşamak gerekiyor.
Evet, ne güzel söylediniz. Evet. Peki hep iyiliklerin bir mükafatı vardır. Aslında hasbiliği de hani iyilik yapmak, Allah rızasını gözeterek iyilik yapmak gibi düşünürsek hasbiliğin mükafatı nedir?
Hasbi davranmanın mükafatı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Çünkü Allah'ın rızasını kazanan her şeyi kazanır. Rızasını kazananlar için Rabbül Alemin ebed aleminde cennetini vaat ediyor. Cennet bahçelerini, oradaki mükafatların hepsini ve anlatılan hadis-i şeriflerde anlatılanlara baktığımızda peygamberimizle karşılaşmayı, sohbet etmeyi, hatta Rabbül Alemin'i görmeyi, o kadar çok mükafat var ki, ama en baş mükafat hani cennete girmek, hayır değil, Allah rızası. Çünkü onu kazanan her şeyi kazanmış oluyor. Tıpkı evin çatısının altında oturan, bütün odalarına, bütün imkanlarına sahip olan bir insan gibi düşünün. Çok basit bir örnek ama o kapıdan girdikten sonra, çatının altına girdikten sonra saray sizin artık.
Evet. Gerçekten öyle. Aslında o sarayın saray olduğunu hissedebilmek lazım. Evet. O evin bizim evimiz olduğunu, onun içinde huzuru yakaladığımızı, evet, hissettiğimiz. Bazen çünkü günlük hayatın sizin dediğiniz gibi telaşesine kapılıp bulunduğumuz ortamın farkında bile olmuyoruz. Çevremizdekilerin, çatının, arkadaşlarımızın, ailemizin, belki hastalarımızın hiç farkında bile olmuyoruz, ama Allah rızası için o hastalarımızı ziyaret etmek, ailemiz için bir şeyler yapmak ya da küçücük de olsa bir yardım eli uzatabilmek aslında, evet, Allah rızasını kazanmak için en güzel yöntemlerden biri olsa gerek.
Hastaları ziyaret etmenin karşılığında Allah'ın rızası vaat ediliyor. Sırf Allah rızası için bir hastayı ziyaret etse. Hatta Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte diyor ki, hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan dolayı sadaka sevabı var sana diyor. Hani evladının, çoluğunun, çocuğunun geçimini ihmal eden, yanlış şeyler yapıp onları mağdur eden sorumlu kimseler bunu düşünmeli. Yapmadığında ne oluyor peki o zaman? hesaba çekilecek. O zaman biraz yorulacak belki ama bilecek ki attığı her adım, yaptığı her fedakarlık, bir hastanın ziyaret edip gönlünü alma, bir yorgunun, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutma, o kadar büyük karşılıklar bulacak ki. Biz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde defalarca okuyoruz ama okuyup geçiyoruz galiba sadece. Kim zerre miktarınca iyilik yaparsa onun karşılığını görecek diyor Allah-u Teala. Zerre dediğimiz şey gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük şeyler. Bizim aslında önemsemeden yaptığımız belki de küçücük şeyler kurtuluşumuz için vesile olacak. İşte hasbi olmak burada çok önemli. Neliksiz, niteliksiz, sadece yaratanı razı etmek. O güzel davranışları sergilerken hani cennete gireyim, en güzel yerlerde olayım duygusundan ziyade ondan çok daha önce yaratan memnun olsun, razı olsun, sevginin kaynağına gönlüm aksın. O sevginin kaynağı bana her türlü sevgiyi akıtır zaten düşüncesiyle. Her fiili, her duyguyu, her davranışı ona göre yönlendirebilmek o kadar kıymetli ki.
Öyle güzel bir iç huzuru sağlar ki aslında
kesinlikle
insana.
Kesinlikle evet.
Peki ayet ve hadislerde bu kavram ya da bu konu nasıl anlatılıyor?
Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Aslında hepsini kapsıyor. Allah için veren, Allah için sabreden, Allah için her hususta koşturan imanın lezzetini almıştır diyor. Koşturabilmek Allah için, yardım edebilmek Allah için, başkalarının derdine ortak olabilmek Allah için. Bunu yaptığınızda imanın lezzetini alıyorsunuz. O lezzet insana her türlü güzelliği yaptırır ama lezzetini aldığında yaptırır. Bunu unutmayalım. Unutmamamız gerekiyor yani hayatımızın odağında. Ben başını okşadığım bir yetimin gülücüğünde Rabbimin rızasının olduğunu düşünebilmeliyim. Yeryüzünün seçkin varlığı, mümtaz varlığı insan için yarattı Rabbim her şeyi. İnsanı da birbirine emanet etti. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Hatta bütün varlık alemindeki davranışlarımızla biz Allah katında değer kazanıyoruz ya da değerimizi yitiriyoruz. O zaman ayet ve hadislerde ifade edilen o sınırını bilemediğimiz mükafatları Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde zikrettiğini bilerek emin adımlarla hayat yolunda ilerlemeliyiz.
Evet,
hiç şüpheye,
hocam,
endişeye düşmeden.
İnşallah, inşallah dediğiniz gibi onu başarabiliriz. Çünkü başarmak istiyoruz. Çünkü iç huzurumuz için, mutluluğumuz için sizin de ifade ettiğiniz gibi birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimize o değeri göstermeye ihtiyacımız var. Evet. O değeri birbirimizin gözünde görmeye ihtiyacımız var. Evet. İnşallah öyle insanlar olabilir ve hayatımız o şekilde devam edebilir.
İnşallah.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, aktardıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikteydi. Her durumda Allah'ın rızasını gözetmek şeklinde tanımlayabileceğimiz hasbiyelik kavramı üzerine değerlendirmelerini aldı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz sizlere. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.